Ayrım 4.
Antikacı. Otomobili ikide bir durdurup erkek, çocuk, kadın kimi görürsek soruyorduk. Antikacı Şeyh Efendi'nin evi bu sokakta mıdır? Yanımdaki adam Lübnan'da belediye müsteşarlığında bulunan bir delişmen Fransızdı, zengindi. Şarka unvan almak için gelmişti. İbrik koleksiyonu yapıyordu. Halep'e bu şeyhin şöhretini işiterek koşmuş, bir gece evvel kermeste tanıştığımız sırada bana, ertesi gün beraber arama kulağımızı teklif etmişti. İçki ahbaplığı bu ya, peki demiştim. Neden sonra işaret edilen bir kapının tokmağını vuruyorduk. İçeriye girer girmez beni bir şaşkınlık duraldı. Ta kapı yanından başlayarak karma karışık bir eşya yığını, leğenler, ibrikler, kandiller, kaseler, yazılı taşlar, boyalı camlar, tuğla parçaları, yerleri serilmiş, duvarlara asılmış, rafları doldurmuş, merdiven basamaklarına kadar sıralanmıştı. Kapı iple çekilerek açıldığı için bizi karşılayan yoktu. Fakat yukarıdan bir ses geliyordu. Tafaddalu. Bir şey düşürmemeye, bir şeye basmamaya ve çarpmamaya dikkat ederek ahşap ve gıcırtılı merdivenlerden çıktık. Sahanlık da tıka basa doluydu. İkinci katta kapıları açık üç oda göründü. Üçünde de eşya ve hırdavat tavanlara kadar taşmıştı. Sesin geldiği tarafa yürüdük. Yer minderlerinde antikalara gömülü gözlüklü bir adam oturuyordu. Saçı sakalına karışmıştı. Başında türbe çuhası renginde koyu yeşil bir kumaş sarılmış acayip bir külah ve sırtında koyun pöstekisinden kolsuz bir hırka vardı. Yanındaki küllü bakır mangalda bir bir üstüne konmuş çay ibrikleri dumanlanıyordu. Tafattalu. Fakat yeniden kalkmadı. Eşyalar arasında bize birer tahta kahve iskemlesi gösterdi. Oturmaya cesaret edemeyen arkadaşımı sordu. İbrikleri görmek istiyorum. Kötü bir Fransızca ile öteki cevap verdi. Dolaşıp bakınız, arayınız, beğendiğinizi getiriniz, uyuşuruz. Daha iyi bir muamele görmek ümidiyle belediye müsteşarı dedi ki, sizi bana Yüksek Komiserlik Başkatibi tavsiye etti. Teşekkür ona, iyi müşterimdir. İnek ve öküz çıngırağı toplar. 5000 çeşit çıngırağı olduğunu söylüyor. Bütün Avrupa ve Asya'da kullanılan çıngırakları tamamlamış. Yakında Afrika ve Okyanusya'yı aramaya başlayacak. Yalnız Afganistan'dan kendisine 87 parçasını ben sattım. Çıngıraklar içinde deveninkiler en kıymetsizidir. En değerleri yak çıngıraklarıdır Tibet'te. Yak denilen hayvan 2000 metre irtifadan aşağıda yaşamaz. Antikacı Şeyh bunları söyledikten sonra odaları geziniz, seçiniz manasına eliyle işaret etti ve önündeki kitabı okumaya koyuldu. Ben yerimden kımıldamadım. Zira ibrik hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bildiklerim eskiden baba evinde kullanılan sarılayan ibrik ve adi bakır ibriklerdi. Hepsinin de ağızları nedense şiş karınlarının altından başlardı. Testilerle farkları da buralarındaydı. Fransız oda oda gezmeye başladığından, sakalına rağmen çok genç görünen Şeyh Efgani ile karşı karşıya kalmıştım. Bir müddet etrafımdaki tozlu topraklı, iğri büğrü, yamru yumru, kırık mırık, çarpık çurpuk eşyaya baktım. Nihayet bıktım. Şimdi antikacının yüzünü seyrediyordum. Gayet muntazam, hatları nazik, teni beyaz ve mat bir çehre. Gözleri adeta mavi ve saçları sarışın. Ensesinde gür ve pembe bir kan tabakasının Kuzey insanlarını ve Anglo-Saksonları hatırlatan feyzini görmekteyim. Bu renge Cenup'ta ve Asya'da rastlanmaz. Zihnimden Afganistan'a ait bütün malumatımı geçirmekteyim. Bir yerde okumuştum. Afgan dağlıları sarışın ve mavi gözlüdür. Bu itibarla da etnograf inceleyicileri için çok meraklı bir konu teşkil ederler. Ben böyle dikkatli dikkatli yüzüne bakıp düşünürken birdenbire şeyhin gözleri üzerime çevrildi. Hoşlandığını anlatan bir bakış. Bir an için mavi tatlı rengin içinden yanar ispirtoya tutulmuş bir iğne kızıllığı geçmişti. Bunu belli etmemeye çalıştığını sezdim. Gülümsüyordu ama bana bir hoşnutsuzluk çökmüştü. Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim Fransızca. Afganistan'ın dağlık ahalisinden olmalısınız dedim. Sarışın ve mavi gözlüsünüz. Ferahladığını zannettim. Bu sefer candan gülerek. Evet, Galabatlıyım. Siz nerelisiniz? Türkiye'li. Mavi gözler yüzüme dikildi kaldı. Bu adam şüphesiz benden haz etmiyor. Aramızda ilk dakikadan itibaren bir antipati hasıl olmuştu. Konuştukça, tanıştıkça bu artacaktır. Her zaman dikkat etmişimdir. Açık ve dürüst iş yapmayanlar benden ürkerler. Göz göze gelmekten çekinirler. Huzurum onlar için hiçbir zaman hoşlandırıcı olmaz. Zahir derim ki yüzümde kolayca aldatılacak bir adam olmadığımı belli eden bir şey vardır. Derinleştirici ve ayrıntıya nüfuz etmeye istidatlı bir bakış. Bu bakışta bir görüyorum manası. Fakat gerçekten bu böyle midir? Hadsiz hesapsız deneyimlerimle anlıyorum ki kim bakışlarımın karşısında kaçamak, çekingen davrandıysa ve ben de bir kabımda olamamak diye anlatabileceğim bir huzursuzluk duydumsa, o adamın sonunda dürüst olmadığı meydana çıkmıştır. Gezi, edebiyat ve politika hayatı sırasında rastladığım tipler hep bu sonucu verdi. Öyle olmakla beraber şeyhin sessizliğinden sinirlenerek sormaya devam ettim. Antikaları siz mi gezer toplarsınız? Kendim de toplarım, başkaları da getirir. Afgan'da, İran'da, Irak'ta her tarafta ortaklarım vardır. Demek ara sıra gezersiniz. Hindistan'a, Tibet'e filan. Türkiye'ye de gider misiniz? Gözleri çoktan gene kitabına çevrilmişti. Başını kaldırmadan cevap veriyor. Çok az gezerim. Türkiye'ye de hiç ayak basmadım. Acaba? Bu sırada belediye müsteşarı içeriden seslendi. Geliniz aziz dostum, geliniz, bir ibrik buldum ki. Kalktım, yürürken arkamdan o bir çift mavi gözün kitap sayfalarından ayrılıp beni dikkatle seyrettiğine karar vermiştim. Birden döndüm ve tahminimde haklı olduğumu anladım. Zira Afganlı şeyhin gözlerini anlatamayacağım bir anlam ile bana dikili bulmuştum. Alışveriş bittikten sonra antikacı bize ufacık billur kadehlerden yeşil çay ikram etti. Yeşil çay sıcağı, susamaya karşı en mükemmel devaymış. Biz Afganlar çayı çok severiz. Biraz geçti, gene o söylüyordu. Biz Afganlar çaydan bıkmayız. Ve bana öyle geliyordu ki şeyh bu Afganlı kelimesinde fazla ısrar ediyordu. Mamafi doğru söylemek lazım. Beni meraka vesveseye düşüren bu noktaları o zaman şuurla açık bir şekilde öğrenememiştim. Bütün onları aradan 10 sene geçtikten sonra şimdi anlatacağım bir rastlantıyla hatırlıyor. 10 sene evvel müphem olarak duyduğum hislerin değerini bir rastlantının etkisiyle kıymetlendiriyordum. Bana öyle gelir ki seçme adamlar bir olay karşısında sadece üzülenler, müphem şeyler duyup ruhlarından incinenler değildir. Üzüntüyle beraber bir karar verebilenlerdir. Soğuktan veya sıcaktan bitkiler de üzüntü duyarlar fakat korunamazlar. Etkisinde kalmakla yetinirler. Yeni aldığı antikaları sevinçle bağrına basan arkadaşıma arabada dedim ki, sevimsiz bir adam bu şey. Ne dersiniz? Sözüme ehemmiyet bile vermedi. Hele siz şu ibriğe bakınız. Emevi devrine ait ne değerli bir eser. Ben diyemedim ki, o herifin gizli bir rolü var. Hatta Afganlı bile değildir. Filistin olayının başlangıcındaydı. Mısır dönüşü Kudüs'teki King David Oteli'nde yol arkadaşlarımla beraber akşam viskisi içiyorduk. Masaların çoğunda İngiliz subayları oturuyordu. Kapıdan bir yenisi girdi. Bu geleni gözüm ısırıyordu. Nereden görmüştüm acaba diyordum. İşgal zamanlı İstanbul'da mı? Kahire'de mi? Vapurda veya trende sivil kıyafette mi? Sonra birden aklımdan yeşil tülbentli bir külah, bir darmadağınık saç sakal, bir çift inatçı, çiğ, sevimsiz mavi göz geçti. Subayla karşı karşıya gelmemek için iskemlemin yerini usulcacık değiştirdim. Bir sır sezdiğini belli etmek, böyle sokaklarında serseri kurşunların dolaştığı ve sabahleyin köşe başlarında ölülerin sıralandığı yerde akıllı işi olmasa gerekti. Fakat Suriye'ye dönünce Şeyh Efendi'yi sormaktan kendimi alamadım. Çoktan memleketine gitti dediler. Yerine kardeşini getirtti. Şimdi eşyayı satan odur. Kendi halinde saf bir delikanlı. Ama bu sefer antikaları görmeye gidecek olan herhalde ben değildim. Şişli 1939.